Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim hepinize gönülden merhabalar. Kıymetli dostlar, efendim Bir Alim Bir Eser programımızda, Erkam Radyomuzda en son yaptığımız programda efendim gençlere ışık tutmaya hala devam eden kıymetli bir eseri sizlere naçizane takdim etmeye çalışmıştım. Efendim bazı tahlilleri de yine paylaşma gayretinde olmuştum. Ali Fuat Başgil Hoca'nın Gençlerle Baş Başa efendim eseri. Bu eserin girizgah kısmında biraz durmuştuk. Neler anlatılıyor? İşte eserin telif sebebi, yazılma sebebi, içeriğinde neler olduğu, nasıl bir süreçten geçtiği, serencam yaşadığı. Bütün bunları sizlerle paylaşmıştım. Ardından da demiştim ki, efendim bu kitabın içeriğiyle ilgili önümüzdeki hafta başlangıcı yapacağız diye ifade etmiştim, söylemiştim. Biliyorsunuz hep tekrar ediyoruz, biz kitapları sadece tanıtmıyoruz. Kitaplarla beraber tefekkürümüzü inşa etmeye çalışıyoruz. Bu kitaplara analitik, kritik de yaklaşıyoruz kendimizce. Karınca, efendim kararınca, elimizden geldiğince, zihnimizin yettiğince efendim. Dolayısıyla böyle kitapları tahlil ede ede, kendi mülahazalarımız varsa bunları da takdim ede ede yürüyoruz. İnşallah bu yürüyüşümüzü de devam ettiriyoruz. Şimdi Gençlerle Baş Başa kitabının başlangıç kısmında neler konuştuğumuzu merak eden dostlarımız olursa her zamanki hatırlatmamı tekrar yapayım. Erkam Radyomuzun internet sayfasına gireceksiniz. Bir Alim Bir Eser program butonunu tıklayacaksınız ve oradan da arşivimize ulaşacaksınız. Arşivde tarihlere göre bütün programlar, kitaplar, o kitapların ard arda sunum şekilleri size sesli olarak efendim sunuluyor. Dinleme imkanı var. Hatta bunları değişik elektronik kayıt sistemleriyle arabanızda, yolda giderken vesaire de dinleyebilirsiniz. Bir tür yürüyen üniversite, yürüyen medrese oluşturabilirsiniz diyoruz. Kıymetli dostlar, Ali Fuat Hoca eski güzel bir kelimeyi seçerek, tabii o dönemin Türkçesi billurlaşmış bir Türkçedir. Bendenizin kanaatine göre Türkçenin en güzel kıvam aldığı dönemlerden biridir. 1900'lü yılların başıyla, özellikle 20'lerden sonra 60 arası, 50'ye kadar. Ondan sonra yenileşme hareketleri o dönemde başlıyor. Sadeleştirme, arıtma, efendim tesisi kurar gibi dil üzerinde bazı ameliyatlar yapmaya başlıyorlar. Ama billurlaşmış bir dönemdir yani Türkçe. Dolayısıyla o dönemin güzel Türkçesiyle söylüyor. Muvaffak olma yolunun tehlikeleri ve düşmanları diyor. Başarılı olma. Şimdi muvaffak kelimesiyle başarılı kelimesi arasındaki farklara işaret etmeye ben ziyadesiyle gayret ettim. Bu konuda yazılar, makaleler de kaleme aldım. Kendi saham olması itibariyle tevfik başkadır demiştim. Tevfik inayeti çağrıştırır. Yaptığımız bir işte sonuç elde etmemiz, bir noktaya gelmemiz sadece bize bağlı değildir. Bizim yaptığımız, ettiğimiz bir şey değildir. Bize yardım eden bir kainat vardır. Alem vardır, eşya vardır, hava vardır, su vardır, toprak vardır, yiyecekler vardır, sıhhat vardır, varoğlu vardır. Allah'ın inayetinin koşturulmasıyla biz o işe muvaffak olmuşuzdur. Yani tevfik, Allah'ın yanımızda oluşu, yardım elinin yanımızda oluşu, öyle ifade edelim. Ondan sonra vefk, bizimle olduğundan, bize refik olduğundan, arkadaş olduğundan dolayı biz de o işi Allah'ın izniyle başarmışızdır. Başarıya bakış açımız budur. Dünyevi, materyalist, yırtıcı, aşırı rekabetçi başarı anlayışlarının insanların kimyasını, mayasını nasıl bozduğunu görüyorsunuzdur. Yırta yırta, efendim fıtratını boza boza, kendisini insan dışı bir varlığa dönüştüre dönüştüre bazı kazanımlara ulaşmak bize göre kazanım değil, bir kayıptır. Kayıphanesine yazılmalıdır. Bu anlamda bütün varlığını, kimyasını bozmuş insanların da ortalıkta dolaştığını görürsünüz. Şahsen ben öyle kadınlar görüyorum ki erkekleşmiş. Çok başarılı, üst düzey yönetici, ıvır zıvır parası var, makamı var ama insani özelliklerini kaybetmiş yani. duyguları sağlam çalışmıyor, istikametli çalışmıyor. Erkekler hakeza gibi. Neyse, muvaffak başarılı olma yolunun tehlikeleri ve düşmanları. Yetişme ve başarılı olma yolunun genç yolcusu diyor hocamız Ali Fuat Başgil Hoca. Bil ki tuttuğun yolda birçok tehlikeli geçitlerin ve yol kesen düşmanların vardır. Bu yolda engeller vardır. Gerçi bunlara yalnız sen değil, hayat yolunun her yolcusu rastlayabilir. Fakat bu düşmanlar senin gibi hayatın henüz eşiğindeki tecrübesiz masumlara musallat olmayı çok sever. Yani daha işin başlangıcında hayatın eşiğinde olanlara musallat olmayı sever diyor bu düşmanlar. Senin bunlarla pençeleşecek ve bu düşmanları alt edecek silahın yok değildir. Yani Allah sana bu düşmanlarla mücadele için silahları da vermiştir. Seni silahsız, savunmasız, korunaksız salıvermiş değildir haşa. El verir ki sen bu silahları kullanabilesin iradenle, tercihlerinle, bakışınla, kendini geliştirmeye aday oluşunla bunları kullanman icap eder. Kullanmayı bilmez de bir defa alt olursan bir daha belini kolayca doğrultamazsın. Yani darbeleri yedikten sonra kolay kolay da insanın toparlanması mümkün gözükmüyor. Ama tabii her zaman telafisi vardır. Yani o darbenin niteliğine göre, o darbeden kendi kendini belini kırıp kırmayışına göre değişebilir. Müsaade et de sana evvela yolunu bekleyen düşmanları ve rastlayacağın tehlikeleri göstereyim diyor hoca. Yani önce sana şu muvaffak olma yolunda, başarılı olma yolundaki düşmanları göstereyim, haramileri göstereyim, eşkıyaları göstereyim ve onları nasıl def edeceksin, onlarla nasıl savaşacaksın, onları da beraberce görüşelim, konuşalım diyor. Başarının ilk düşmanı tembelliktir diyor. Tembellik. Başarılı olma yolunda senin ilk büyük düşmanın tembelliktir. Burada sana tembelliği tarif edecek değilim. Onu sen, ben, hepimiz az çok tanırız. Zira öteden beri denile geldiği gibi insan tembel bir canlıdır. İnsanın tembelliğe yatkın tarafları vardır. Bunu hepimiz biliyoruz. Tembellik, atalet, miskinlik. Miskinliği tabii ne yapmışız? Anlam dönüşümüne uğratmışız. Onu da daha evvel konuşmuştuk. Bilakis eski peri hikayelerindeki kahramanlar gibi şekilden şekile girerek ve bin bir hile kullanarak alt etmeye çalışan bir namerttir tembellik. Seni alt etmeye çalışan bir namerttir. Yani mertçe gelmiyor. Kılıftan kılıfa giriyor. Her türlü şekle bürünüyor. Sureti haktan gözükebiliyor. Ne demek sureti haktan? Aslan postuna bürünmüş, koyun postuna bürünmüş aslan. Aslında pençeleri var ama sana koyun postuna bürünmüş gelebiliyor. Tehlikesinin büyüklüğü de buradan gelmektedir. Tembelliğin yerine, adamına ve çağına göre girmediği kalıp yoktur. Herkesin mizacına göre tavır alır ve konuşur. Ona göre şekil alır. Dilimizde aldığı çeşitli isimler de onun bu sinsiliğini gösterir. Tembelliğin mesela bir adı havailiktir. İşte havai, böyle canlı, hayat canlısı, yaşama enerjisi dolu vesaire gibi sunulabilir. Bir adı gevşeklik, bir adı hoppalık ve zübbelik, bir adı uyuşukluk, üşengeçlik, keyfine düşkünlük, ehli keyif olmak, tenseverlik, yani tensel hazlara, bedensel hazlara, bedeni hazlara düşkünlük. Tembellik herkesin karşısına her zaman aynı kılıkta çıkmaz. O mesleksiz aktör gibi daima rol değiştirir. Bazen en meşru bir mazeret kılığına girer. Hasta olur, yorgun düşer ve herkesi haline acındırır. Bazen iş yapar görünür, hakikatte hiçbir şey yapmaz. Bazen tatlı bir dille konuşur ve gönül çeler. Onun kandırıcı bir felsefesi ve safsata ilmeklerinden örülmüş bir edebiyatı vardır. Aziz dostlar, sevgili gençler, dikkat ederseniz aslında tembelliği bu hale sokan biziz. Tembellik bizim içimizdeki bu farklı şekil almaları ortaya koyuyor. Uydurduğumuz mazeretleri, çaldığımız minareleri, onlara hazırladığımız kılıfları, aslında içeriyor. Yani bütün bu mücadele içimizde yaşanıyor. Biz bazen buna ehli keyif olmak diyoruz. Bazen kendimizi yorgun ilan ediyoruz, yorgun olmadığımız halde. Bazen psikolojik olarak mahsustan yoruyoruz. Yorgunum diye diye yoruyoruz. Bazen ne bileyim kendini acındırmayı seviyoruz. Bütün bunlar tembelliğin değişik görünümleri. Tembelliğin değişik kılıflara bürünmeleri. Ondan sonra adam sende. Bakın. Değil mi? Tembelliğin kitabından diyor sana bazı parçalar okuyayım da dinle diyor hoca. E adam sende. Çalışanlar ne olmuş sanki? Üzülme kendini şu ölüm, üzme kendini şu ölümlü dünyada. Çalışmak yıpranmaktır kardeşim. Çalışmazsan yıpranmazsın. E halbuki en ziyade yıprananlar çalışmayanlardır aziz dostlar. İnsanı durgunluk, durağanlık, eylemsizlik, faaliyetsizlik daha çok yorar. Neden? Yaratılışına aykırı. Yaratılışta, kainatta, hilkatte asla bir faaliyetsizlik göremezsiniz. Her şey bir faaliyet üzerine dizayn edilmiştir. Her bir zerrede, her bir noktada yoğun, müthiş bir faaliyet vardır. Cevherde, özde bir faaliyet vardır. Hareket-i cevheri derler buna eskiler. Yani hayatın özünde bu kadar faaliyet varken insana faaliyetsizlik yakışmaz. Tabii bu çalışmak deyince sadece iş hayatında anlamayacağız. Efendim, insan zihnen çalışabilir, kalben çalışabilir. Yani durduğun yerde anlamlı bir tefekkürle meşgul olmak da çalışmaktır. Çalışmak sadece iş yerine gidip para kazanmak anlamına dönüştürülmüştür. Bu kapitalist dünyanın insanı sadece iş gücüne, hayvani bir iş gücüne dönüştüren zihniyetinin bir meyvesi, bir sonucudur maalesef. Mesela daha bu kitaptan okuyalım, tembellik kitabından. Hayat dediğin bir şanstır kardeşim. İnsanın şansı gülecek. Her şeyi şansa havale et. Sen talihine hiç yardımda bulunma. Talihinin müsbet tecellisi, olumlu yansıması için hiçbir dua, çaba, emek ortaya koyma. Sonra talihin varsa de. Yani insanın şansı olacak güle kardeşim edebiyatı. Şansın yoksa kendini parçalasan da bir şey olamazsın. Mesela bu çok yaygındır Türkiye kültüründe. Efendim insanın şansı gülecek filan diye insanlar tembelliklerini buna havale ederler. Zaten suyu getiren de testiyi kıran da bir. Öyleyse yatalım. Ne lüzum var canım? Yani böyle ilk karşılaştığınız adaletsizlik mesela uygulaması karşısında hemen tembelliğe yatmak işimize gelebilir. Sen testiyi kır, suyu başkaları getirsin de afiyetle iç. Bir de böyledir. Rövanşist, intikamcı bir ruh haline giriş. Böylece tembelliğine kılıf hazırlayış. Hem bir işin olacağı varsa sırt üstü yatsan da olur, olacağı yoksa yırtınsan da olmaz. Kör kadercilik. Aziz dostlar, biz insan olarak, mümin ve Müslüman insanlar olarak kadere iman ederiz. Kadere iman fevkalade önemlidir. Kadere iman eden kederden emin olur diye meşhur darbı meselemiz vardır, sözümüz vardır. Kedereden emin olmanın yolu kadere imandan geçer. Ve fakat kadere iman pasifist olmak, hiçbir şey yapmamak, efendim tembelliğin adını tevekkül koymak anlamında asla değildir. Pasif kader anlayışına ciddi anlamda dikkat etmemiz lazım. Ha, kaderini sen yaparsın, kaderin senin elinde vesaire gibi tevekkülü hepten öldüren, teslimi hepten öldüren, insanı aktive edeceğim, insan iradesini ön plana çıkaracağım derken insanı adeta tanrılaştıran bir yaklaşımı da biz müsbet bulmuyoruz, doğru bulmuyoruz. Ki bu çukura yuvarlanan çok müdakkik dediğimiz insanları da görürsünüz. Yani ilim erbabı vesaire insanları, İslam alemindeki Müslümanlardaki bu ataleti, durgunluğu ortadan kaldırayım derken onları kör teslimiyetçilik kurtarayım, aktif kader telakkisine yönlendireyim derken teslimiyet ve tevekkülü yaralayan, ondan sonra iradeye aşırı vurgu yapan, insanı adeta aşırı özneleştiren, insanı özneleştireceğiz derken aşırı özneleştiren bir tutum ve tavır da yanlıştır. Bunun dengesini bulmak lazımdır. Bizim dinimiz efendim ümmetün vasatun, yani denge dinidir. Denge üzere yaşamayı icap ettirir. Evet, hele dursun bakalım. Şimdi şöyle yaslan da yarın sabah yaparsın. Ertelemecilik, üşenme, bakarız, hallederiz, olur, hele bir dursun, çözeriz gibi yaklaşımlar. Bunlar da tembelliğin aldığı kılıflardandır, diyor hoca. Başarının, yani bir işi Allah'ın izniyle neticelendirme, bir şeyde muvaffak olmanın önündeki eşkıyalar bunlar. Yol kesmiş eşkıyalar. Senin içinde, başka bir yerde değil. Kafamızda, gönlümüzde, vicdanımızda, duygularımızda, eylemlerimizde, alışkanlıklarımızda, buralarda yatıyor. Dışarıda arama, topu taca atma. Hem sana çalışmak yaramıyor, iştahın kaçıyor, neşen sönüyor. Canım, sen çalışma insanı değilsin. Sen yatmak için dünyaya gelmişsin. Zaten insan dünyaya yorgun doğar filan gibi safsata. Yani sofistler içimizde yaşıyor hala, eski Yunan, antik Yunan sofistleri. Zannetmeyin ki tarihte kaldı da. Bak, bu bir safsata. Sana çalışmak yakışmıyor canım, yaramıyor. Yok yok, yaramıyor vallahi. İştahın kaçıyor, neşen sönüyor. Ay vallahi, keyifsiz bir adama dönüşüyorsun filan. Evet. Huy bu ya, ben bütün sene kitabı, defteri koltuğumda gezmekten, hele kütüphane köşelerinde pineklemekten hoşlanmıyorum. Bakınız. Yani benim huyum bu diyor. Öyle kitap, defter benim işim değil diyor yani. Bilgisayardır. Bilgisayardır, kitaptır. Bana pek uymaz. Yani bunlarla pineklemek, bunların başında vakit geçirmek bana çok da uymuyor. Ben biraz eylem insanıyım gibi. Yani dışarıda olmayı seviyorum vesaire gibi kılıflara da tembellik pekala bürünebilir. Efendim, sınavlara şöyle 20 gün bir ay kala kafayı vurur. Bazen günümüzde 20 gün bir ay, bir gün öncesinden, iki gün öncesinden biliyorsunuz ki Türkiye'de önemli ölçüde bir alışkanlıktır bu, hastalıktır hatta. Son ana bırakma, her şeyi erteleme erteleme son ana bırakma. Bakın, bunun da gerekçesini tembellik kitabından okuyalım. Sınavlara şöyle yakın zaman kala kafayı vururum abi, dersleri hazırlarım, sınavlarda mis gibi geçerim, oh falan gibi bir yaklaşım gündeme gelebilir. Bu çok yanlıştır. Çok yanlıştır. Biriktirip biriktirip bir şeyi aniden yapmaya çalışmak hem öğrenmeye engeldir, hem kalıcı öğrenmeye ve kalıcı hafızanın devreye girmesine engeldir. Dolayısıyla hem strese sebeptir, sıkıntıya sebeptir gibi, hem de tembelliğin göstergelerinden biridir. İşte bir tane örnek daha. Nedense benim yalnız imtihan üstü zihnime bir açıklık geliyor. Sınav üstü. Tam sınav zamanları zihnim açılıyor abi. Kafam bir açılıyor vallahi. Ondan önce açılmıyor. Böyle kapalıyım gibi. Bu yanlıştır. Yani zihnimiz aslında her an açılmaya adaydır. Her an açıktır. Yeter ki biz onu gereksiz başka şeylere uyuşturup örtmeyelim. Mesela lüzumsuz uykuyla uyuşturup örtmeyelim. Fazla yemekle uyuşturup örtmeyelim. Ondan sonra lüzumsuz alışkanlıklarla, onların bağımlılığıyla uyuşturup örtmeyelim. Zihin yoksa açıktır yani. Zihnin kapıları daima açıktır ama sen kapatıyorsun. Sınavda suni, zoraki bir uyarılma hali yaşadığın için bir geçici uyanıklık varmış gibi hissediyorsun ama bunu her zaman temin edebilirsin. Bunu her zaman yapabilirsin. İç motivasyonunu, şevk anlayışını, kendini şevklendirme yapını canlı ve diri tutarak bunu geliştirebilirsin. Niye olmasın? İnsan kendi kendine iç telkin yöntemiyle kendini yönlendirmek suretiyle çok şey yapabilir. Yani Allah bize müthiş otokontrol mekanizmaları vermiştir aziz dostlar. Hem ne hacet canım, ne gerek, ne ihtiyaç var? Başarılı olanın ve olmayanın gideceği yer mezarlık değil mi? Hani çok absürt bir laf var. Efendim, su içenler öldü de rakı içen ölmedi mi? Rakı içen öldü de su içen ölmedi mi? Tam tersi. Şimdi bunlar laf değil. Bunların hiçbir mantıklı izahı yok. Bu ne kaba konulur, ne kılıfa konulur. Efendim, başarılı olanla olmayanın yaşadığı hayat aynı hayat mı? Ya, muvaffak olan, bir şeyi neticeye ulaştıranın, efendim, bir sistemi gerçekleştirenin, ortaya bir eser koyanın, ondan sonra bir yerde kemale erenin hayatıyla ham kalanın hayatı bir mi? Acı meyveyle olgun meyvenin tadı bir mi? Bunlar laf değil. Dünyaya insan bir defa gelir kardeşim. Bakın, tembellik kitabından hocanın seçtikleri. Hayattan zevk almaya bak. Bu hayatın efendim zevkini çıkar. Gençliğini bir kere yaşayacaksın filan. Zevki çıkarmak ne demek? Yani sen tembelsen, hımbılsan, o üretken değilsen, bir şey ortaya koymuyorsan, kendi içinde karanlık bir dünyada mağarada yaşar gibi yaşıyorsan neyin zevkini alacaksın? Neyin? Yani o zevkleri de elde etmek için zaten senin bir düzeye, bir seviyeye ihtiyacın var. Bazı konularda başarılı, muvaffak olmaya ihtiyacın var. Velev ki o zevklere talip olsan bile. Yani nereden tutsan elinde kalan ifade eder. Tembelliğin kitabında diyor Ali Fuat Hoca, daha neler ve ne yalanlar ne uydurmalar var. Bildiğin şeylerle başını ağrıtmayayım ey arkadaşım. Sadece şunu söyleyeyim ki eğer tembelsen ve tembelliğin bedensel bir hastalıktan ileri gelmiyor da ruhi, psikolojik, manevi bir gevşeklik, uyuşukluk, üşengeçlik, hoppalık, şıpsevdilik, dürtüsellik deniyor şimdi. Havailik şeklinde ise iradeni kullanmak, geliştirmek yoluyla muvaffakiyetin bu düşmanı yenebilirsin. Yani bütün bu tembellik kitabından aktardığımız canlandığı örneklerin ilacı, panzehiri, bunları yenecek yiğit ve kahraman irade kontrolüdür. İrade. İrade de kendini mahrumiyetle, mahrum edebilmekle, zorluklara sabredebilmekle, başladığın işi bitirebilmekle, kararlı ve dirayetli olabilmekle, bir konuda gerektiğinde hak bildiğin noktada ısrarlı olabilmekle gelişen bir özelliktir. İrade terbiyesi. Bendeniz naçizane hep söylüyorum, irade terbiyesi şahsiyet terbiyesinin temelidir. Şahsiyet terbiyesi de nefis terbiyesinin temelidir. Dolayısıyla bütün bunlar birbiriyle bağlantılıdır. Bunları yapmadan insanın hakiki bir insan olması, hayattan gerçek derinlikli zevkler alması, hayatını anlamlı, derinlikli ve kaliteli yaşaması kanaatim o ki mümkün gözükmüyor. Ve olmadığını da tecrübelerle bizzat görüyoruz sahada. Efendim, insanların ne gibi durumlarla karşı karşıya kaldığının örnekleri çağımızda çok fazladır. İradeni kullanmak suretiyle başarının bu düşmanı yenebilirsin. Eğer bedensel bir arızan varsa bunun ilacını hekimler bilir. Yani bedeninde filanca hormonunda, organında vesaire sıkıntılar var. Onun getirdiği de o ayrı mesele. Evet. İki, başarının bir diğer düşmanı muvaffakiyetin. Bu da kötü arkadaştır. Kötü arkadaş. Kötü arkadaş sana güya yoldaşmış gibi gözükür. Seninle beraber güler, eğlenir, oturur, kalkar, yer, içer. Yediği, içtiği hatta birlikte hani yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmiyor derler. O kadar can olur, o kadar candan olur, özdeş olur. Fakat senin de aynı zamanda katilin olabilir. Senin kişiliğinin, hayatının, duygularının katili olabilir. Sana öyle alışkanlıklar zerk eder ki sen bununla doğal paylaşım esnasında, münasebet esnasında alırsın. Yani gülerken, otururken, koşarken, eğlenirken alırsın ve hiç farkına varmazsın. Grip mikrobunu kapmak gibidir yani bu. Onlar. Genç dostum, gittiğin yolda ikinci bir tehlikeli düşmanın da kötü arkadaştır. Arkadaşın kötüsü emin ol ki bir gencin başına gelebilecek kötülüklerin en berbatı, en kötüsüdür. Ve her kötülük gibi de o da sinsi ve maskelidir. Hem maskesini gayet maharetle takar. Maskesini çok güzel böyle maharetli kullanır. Dost ağzı kullanır. Arkadaşım der, dostum der, canım der, ciğerim der. Ama senin bir yandan da hayatını kemirir. Seni esirger ve yardımına koşar görünür. Seni kendisine imrendirmek için yapmadığı şaklamanlık kalmaz. Tembellik senin içindedir ve aslında sana senin ağzınla konuşur. Arkadaşın kötü ise sana kendi ağzını kullanır ve seni tembellikten daha çabuk kendine bağlar. Bakın arkadaş tembellikten daha tehlikeli kötü arkadaş. Zaten tembelliğin işi asma, işi yani askıya alma, hoppalığa ve züppeliğe düşme şekli çoğunlukla kötü arkadaş telkinleriyle başlar. Ya boş ver Allah'ını sever. Sen de inek misin, nesin kardeşim ya? Çalışıp da ne olacak? İşte şurada ne güzel takılıyoruz günlük hayat ifadeleri. Ve zaman ile alışkanlık halini alarak içimizde yerleşir. Kötü arkadaşın yaman felsefesi vardır. Çok yaman. sana her fırsatta gerek sözleriyle, gerek hal ve tavırlarıyla telkin ve tekrar eder. Telkin ve tekrar eder ve bunlarla senin üzerinde bir hakimiyet tesis etmeye ne yapar? Aslında başlar. Evet, gençliğini yaşa kardeşim. Bakınız, hoca burada almış. Gençliğini yaşayacaksın kardeşim. Bu gençlik her zaman ele geçmez. Sana öğüt verenler, vaktiyle günlerini yaşayıp da senin güzel gençliğini kıskananlardır. Aldırma. Onlar günlerini yaşamışlar. Senin de gençliğini kıskanıyorlar. Evet, öyleyse sana öğüt verenler bu halde. Diyor. Bir de diyor ki aldırma diyor. Eğlenmeye bak. Daha ne demezler ki filan. Bakın. Çok duyduğumuz şeyler. Gençlik yıllarımızda veya daha sonrasında hep muhatap olduğumuz şeyler. Arkadaşın kötüsü çalışanlardan rahatsız olur. Başarılı olmayı hiçlemek, alay almak suretiyle intikam alır. Seni kendine benzetmek ve kendi düştüğü çukura sürüklemek için başvuracak çare arar. Sözleriyle yavaş yavaş yaşayış tarzı ve manevi enerjini kırar. Ve sende haince bir ruhi gevşeklik, psikolojik gevşeklik oluşturur. Sözün kısası inan ki kötü arkadaş bir gencin hayatında rastlayacağı en büyük bahtı karalıktır. Yani kafasını kayaya vursun daha iyi. Neredeyse. Hele tembellikle arkadaşın kötüsü birleşir de yakana ikisi birden yapışırsa her biri bir ömre yeten bu iki şerli, efendim zararlı düşmandan kendini kurtarman fazlasıyla güç olur maalesef. Sözlerime kulak ver genç arkadaşım. Arkadaş olacağın kimsede arayacağın şart, bakın arkadaş seçmedeki önceliklerimiz. Arkadaş seçerken nelere dikkat edeceğiz? Neleri ön plana çıkaracağız? Çalışkanlık, dürüstlük, iyilikseverlik, şefkat, merhamet, sözünde durma. Bu meziyetlerle bezenmiş olan bir insan, diğer bütün iyi vasıfları da haiz demektir. Evet, bunu unutma ve bu şartı bulamadığın kimseyle sakın ama sakın arkadaş olma diye bize öğüt veriyor kıymetli Ali Fuat Başgil hocamız. Kitabımız ne? Gençlerle baş başa. Şimdi üçüncü bir düşmanı da çalışalım. Ardından da bugünkü programımızı nihayetlendirmiş olalım. Kıymetli arkadaşlar, aziz dostlar, başarının yani muvaffakiyetin bir düşmanı da kötü örneklerdir. Kötü örnek. Sui misal. Değil mi? Emsal. Muvaffakiyet, başarı yolunda senin bir düşmanın daha var ki bu da kötü örneklerdir. Bunlar takıp takıştırmakla, kiminin ayağına çelme takmak, kiminin gözüne kül atmakla servete, mevki ve şöhrete kavuşmuş. Şahsiyetsiz, cibilliyetsiz, karaktersiz, ne derseniz deyin yani halk tabirleriyle. Ondan sonra sonradan görme, kişilikleri gerçekten sıkıntılı, arızalı insanlardır. Ehliyet ve liyakatlerinin üstündeki yerlere oturmuş, aslında ehli olmadığı yerin üstünde bir yere getirilmiş. Bir yerden dayısı var, bilmem bağlantısı var, şunu var, bunu var. Paraşütle yukarıdan güm diye gelmiş. Birilerine çelme takmış. Birinin efendim yolunu tıkamış. Öbürünün iftira atmış, önünü kesmiş vesaire. Evet. Liyakat ve ehliyetin üstündeki yerlere oturmuş insanlardır. Bunlardan uzak durmak lazımdır. İnsan kılığındaki hayvanlar ve parazitlerdir bunlar. Gerçi bunlar sadece bugün değil, her devirde görüle gelmişlerdir. Aziz dostlar, her devirde bunları bulursunuz. Ve bunlar her zaman böyle ön plana çıkmış, başarılı, gözde, örnek, önde filan gözükürler. Her zaman insanların saflığından ve temiz yürekliğinden istifade ederek, kese doldurup, ense şişiren, açık gözlere rastlanmıştır, diyor hoca. Fakat zamanımızda bunlar görülmedik bir şekilde çoğalmıştır. Şimdiki zamanı görseydi herhalde saçını başını yolardı kıymetli Ali Fuat hocamız. Yani nasıl bir karamsar halet ruhiye bürünürdü onu kestiremiyorum doğrusu. Şu zamanda efendim artık bunlar revaç buluyor. Ağır meta'a talip olan yoktur. Efendim köşe kapmacılık, köşe dönmecilik, yol kesmecilik, onlar liyakatsiz ve ehliyetsiz ve sadakatsiz. Bu da önemli. Üçü de olmadan oradan buradan bir şeylere ulaşmak çok yaygın hale gelmiştir. Burada birçok şeyin etkisi vardır. Her yerde senin tecrübesiz ve masum gözlerine çarpan da bunlar oluyor. Bunları görüyorsun televizyonlarda. Karşına senin örnek olarak sunulanların çoğu bunlar. Efendim, ön plana çıkanlar bunlar. Çer çöp suyun üstünde, inci denizin dibinde efendi. Denizin dibine inip bir dalgıç gibi o incileri görmek, toplamak, onları örnek almak ve boynuna koynuna takmakla mükellefsin. Çer çöp suyun üstünde. Hafif olan yüzeye vurur. Bu her zaman böyledir. Her yerde senin masum ve tecrübesiz gözlerine çarpan bunlar oluyor. Karınca sabrıyla çalışıp kazanılmaktaki emsalsiz hayatın tadını maalesef bunlar kaçırıyor. Bakınız. Az kazan ama temiz olsun, lezzetli olsun, bereketli olsun. Çok kazanacağım derken efendim bu insanların yolundan yürüme. Yani nicelik uğruna bu insanlara benzeme. Her kötülük gibi kötü örneklerin de içlerinin kötülüğünü kusan zehirli bir lisanı ve felsefesi vardır. İçindeki o kötülükleri, pislikleri. Niye? Çünkü şahsiyetleri zaten karanlık. Kötülükten besleniyorlar. Başkalarının yokluğu üzerine kendi varlıklarını kuruyorlar. Efendim dedikodudan, adam kayırmaktan, bir dünya fırıldak çevirmekten, değil mi? Film senaryo kurmaktan lezzet alan insanlardır bunlar. Yılan gibi zehirlemekten de haz eder hale gelirler maalesef. Bu felsefenin mihveri egosantrizmdir. Ben merkezcilik. Benden sonra tufan denilen sırf kendini düşünme ve kendini bütün varlıkların merkezi halinde ve her şeyin üstünde görürlüktür. Efendim, başarı prensibi de ne surette olursa olsun başarı prensipleri bunların mutlaka neticeye ulaşmaktır. Yani amaca giden her yol meşrudur. Var ya ilkesi. Amaca giden her yol meşru değildir. Meşru araç ve amaçlarla meşru amaca yürümek lazımdır. Meşru bir yolla. Fakat hakikatte bunlar insanlık dünyasının en alçak parazitleridir. Ve yukarıda verdiğim iki formülün ifade ettiği ahlak düşkünlüğünü bunlar bir zeka eseri zanneder. Namuslu olmakla alay ederler. Namuslu olup da ne yapacaksın? Bak namuslular aç geziyor gibi böyle yarı alaycı bir dil kullanırlar. Aldatmak suretiyle ulaşmayı bir başarı sayarlar. Sakın bunları hayatın için bir rehber alma. Şarlatanlığın ve parazitliğin debdebeli hayatından gözlerin kamaşıp da yani onların o debdebesinden bindiği arabalar, gezdiği bilmem insanlar, kadınlar, erkekler, yediği içtiği mekanlar, televizyondaki o şımarık halleri, giyim kuşamları. Bunların şarlatanlığın debdebeli hayatından gözlerin kamaşıp da sakın namuslu çalışmanın emin neticesinden şüpheye düşme ve manevi kuvvetini kırma. Bu ifadeyi 10 kere tekrarlıyorum sevgili gençler. Günümüzde bu ifadeye şiddetle ihtiyaç vardır. Geleceğini karanlık bir tesadüfün cilvesine terk etme. Entrikacı ve kombinezoncu yani böyle değişik oyunlar, Bizans entrikaları kuran zekanın kartondan köşküne imrenme. Ve bil ki hayatta insan olan insana yaraşan yol doğruluk ve namusluluk yoludur. Ne güzel söylüyor. İnsan olma yoludur. Öleceksin. Onlar da ölecek, sen de öleceksin. İyi ölmek lazımdır. İyi olmak... İyi ölmek lazımdır. Namusluluk, insan vicdanıyla baş başa kaldığı zaman kişi, ona verecek utandırıcı hesabı olmamak demektir. Kendi başına kaldığında utanılacak bir hesabın olmaması demektir. Bu ise emin ol ki mesut olmanın, iç huzuruyla yaşamanın ilk ve en zaruri şartıdır. Huzur içinde insanca yaşamak istiyorsan, bunu yalnız doğrulukta bulabileceğinden emin ol. Ve şunu bil ki hayatta başarılı olmak demek doğruluğun ve namusluluğun gösterdiği yolda insanca yürümek suretiyle hedefe varmak demektir. Diğer efendim zararlı yollardan, yıkıcı yollardan değil. Yoksa herhangi bir şekilde ve herhangi bir vasıta ile servete, şöhrete, kavuşmak, şehvete kavuşmak mevki sahibi olmak demek değildir. Eğer böyle demek olsaydı yakalanmayan hırsızlara, takipsiz kalan gaspçı ve katillere başarılı olan olmuş adam gözüyle bakılma lazım gelirdi ki bugün öyle bakılıyor. Adam bildiğin hırsız ama ne yapıyor? Onu başarılı sayıyoruz. Adam mimar, mimari alanında iş yapıyor. Öyle diye mimar değil. Çalıyor, çırpıyor, oradan buradan bir dünya rüşvet veriyor. Abuk subuk yollar, bağlantılar kuruyor. Ama ne, gözde oluyor. İnsanlar onun gibi olmak istiyor. Yetişme ve başarılı olma yolunda rastlayacağın tehlikeli düşmanlardan başlıcaları işte bunlardır sevgili kardeşim. Gerçi bu arada kötü kitap ve kötü hocanın sana yapacağı kötülükten de bahsetmek ve seni bunlara da karşı da uyandırmak icap ederdi. Kötü kitap, kötü internet, kötü video, kötü siteler, yaz oğlu yaz. Sosyal medyadaki kötü mesajlar, kötü gruplar, kötü bloglar. Fakat bu son iki kötülükte uğraşmak sana değil, memleketin eğitim hizmetleri başında bulunanlara düşer. Yani eğitim de bunlar üzerine mücadele üzerine programlanmalıdır diyoruz. Dediğim gibi senin elinde bütün bu düşmanlara karşı koyacak iki kuvvetli silahın var. İradeli olmak ve çalışmak, çalışkan olmak. Şu halde mesele iradeyi terbiye edip iyiliğin hizmetinde kullanmak, çalışmayı verimlendirmenin yolunu ve usulünü bilmektedir. Çalışacaksın ama sistemli, verimli çalışacaksın. Harala görele kara kucak değil. Bence senin her şeyden evvel muhtaç olduğun bilgi, ilim, irfan budur diyor. Çok da güzel söylüyor kıymetli Ali Fuat Başgil. Evet, efendim bir sonraki programımızda inşallah başarılı olmanın şartları, muvaffak olmanın şartları kısmına inşallah beraber devam edeceğiz. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Hepinizi ama hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalınız.